Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri, bugünkü sohbetimizde sizlerle Ahmet Yesevi hakkında bir mübahasede bulunmak istiyorum. Ahmet Yesevi, biz Türklerin Orta Asya'daki en eski, en büyük ilim adamlarından ve dini tasavvufi hayatında en etkili olmuş isimlerinden birisidir. Kendisi bu sebeple Pir-i Türkistan, yani Türk illerinin piri diye anılmıştır. Alimdir, mutasavvuftur, şairdir, Yeseviye tarikatının banisi yani kurucusu ve geniş kitlelerin Sünni İslam'ı kabul etmesini, yaşamasını başarıyla sağlamış bir rehberdir, bir önderdir. Bu sebeple bugünkü sohbetimizi ona ayırdık. Onun hayatına kısaca baktıktan sonra eserlerinden, ki onun eserleri bildiğiniz gibi Hikmet adıyla anılıyor, bazı hikmetleri sizlerle paylaşarak sohbetimizi ikmal edeceğiz inşallah. Aziz dinleyiciler, Ahmet Yesevi 11. yüzyılın ikinci yarısıyla 12. yüzyılın birinci yarısı arasında yaşamış bir büyük şahsiyettir. Hayatı hakkında kendi eserlerindeki, yani hikmetlerindeki bazı bilgi kırıntılarıyla, onun hakkında daha sonraki müelliflerin yazdıkları bilgilerden hareketle bir takım malumatı elde etmek mümkün oluyor. Yani bu şu demek: Ahmet Yesevi'nin tarihçe-i hayatı hakkındaki bilgilerimizin birçoğu menakıba dayanmakta ve çok kısa bir mecburiyeti olmaktadır. Şimdi bu bilgilere şöyle bir bakalım inşallah. Kendisi Batı Türkistan'daki Çimkent şehrinin doğusunda bulunan ve Tarım Irmağı denilen ırmağa dökülen Şahyar Nehri'nin küçük bir kolu, ki o kolun ismi de Karasu'dur. Bu Karasu üzerindeki Sayram kasabasında doğdu. Bu Sayram kasabasının Farsça isimleri de var. İspicab yahut İsficab diye veya Akşehir adıyla da anılmaktadır. Burası o yıllarda ve daha eski önemli bir yerleşim merkeziydi. Sonraları bu yerleşim merkezi özelliğini kaybetmişse de günümüzde tekrar bu özelliğe sahip olmuştur. Bazı kaynaklar onun Yesi'de, bugünkü adıyla Türkistan'da doğduğunu kaydetse de bu husustaki bilgilerimiz kesin değildir ve doğum tarihini de biraz önce söylediğimiz gibi kesin olarak bilememekteyiz. Ancak onu manevi ve şer'i ilimlerde yetiştiren Yusuf Hemedani isimli hocasının vefat yılını biliyoruz ki o da 535 Hicri yılı, 1140 miladi yılına tekabül ediyor. Ondan önce doğmuş olduğu tabidir. Yine hikmetlerinden birisinde kendisinin 27 yaşında Ahmet Yusuf Hemedani'ye bağlı olduğunu söylemesinden, bu yaşlarda şeyhine intisab ile ilmi, hem zahiri ilmi hem ilahi ilmi, ilmi marifeti, ilmi tasavvufu tamamladığını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla hayatı hakkındaki bilgilerimiz böyle dolaylı yollardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Kendisi, babası Şeyh İbrahim adlı bir zattır ve Hazreti Ali soyundan geldiği kabul edilmektedir. Bu sebeple kendisinin de böyle bir saadattan olma, yani Hazreti Ali seyitlerinden olma, o sülaleden gelme olduğuna dair kayıtlar vardır. Annesi babasının halifelerinden Musa Şeyh'in kızı Ayşe Hatun'dur. ve bir kız kardeşi vardır. Gevher Şehnaz Hatun adlı. O ablası oluyor. Kendisi böyle bir aile muhitinde doğmuş ama aile saadetini tam manasıyla tadamadan önce annesini ardından da babasını kaybederek yetim ve öksüz kaldığını biliyoruz. Bu vefat hadisesinden sonra kardeşi, daha doğrusu ablası Şehnaz, Ahmet Yesevi'yi de yanına alarak Yesi'ye gidiyor ve oraya yerleşiyor. Orada tahsil görüyor, medreseye giriyor ve daha erken yaşlarda, genç yaşlarında, hatta menakıp küçük yaşlarında diyor, çeşitli tecellilere mazhar oluyor. Bu tecellilerin en çok zikredilenleri de Hazreti Hızır'ın rehberliğine erişmesidir. Burada yine menakıbın verdiği bir bilgi var. Arslan Baba isimli kaynaklar, daha doğrusu menakıbnameler onun Hazreti Peygamber'in ashabından bir zat olduğunu söylüyorlar. Tabii bu bir bakıma mümkün değil. Bir bakıma değil, pek çok bakımdan mümkün değil. Ama bu zat, yani Arslan Baba, Ahmet Yesevi'nin manevi ilimlere, irfan yoluna, tasavvuf yoluna ilk adımını atmasını sağlayan kişi olarak ifade ediliyor. Hatta Hazreti Peygamber'den aldığı bir emaneti Ahmet Yesevi'ye teslim ettiği ifade ediliyor. O emanet de yine menakıba göre ağzında eritmeden taşıdığı bir hurmaymış. Bu hurma da Efendimizin hikmetlerinin alameti olarak tasavvuf sılatında kabul edildiği için Hazreti Peygamber'den bir takım hikmetler aldığını, Arslan Baba vasıtasıyla ilk irşat yoluna adım attığını öğrenmiş oluyoruz. Bu menakıbın manası bugünkü anlayışımıza göre bu. Ahmet Yesevi burada Yusuf Hemedani'nin yanında tahsili ilme başlıyor ve bu tahsili ilme başladıktan sonra bir müddet sonra Buhara'ya da gidiyor kaynakların belirttiğine göre. Burada şehrin önde gelen alim ve mutasavvıflarından Şeyh Hemedani'ye intisap ediyor. Onun irşat ve terbiyesi altına giriyor. Biraz önce söylediğim gibi intisabının 27 yaşında gerçekleştiğini şöyle ifade ediyor. Burada aziz dinleyiciler, mümkün olduğu kadar Ahmet Yesevi'nin cümleleriyle, ifadeleriyle, şiirlerinde, daha doğrusu hikmetlerinde aktardığını aktarmak istiyorum. Bu noktada biraz sözlere kulak kabartmak lazımdır ki anlaşılsın. Ben tane tane mümkün olduğu kadar da okuyacağım. Şöyle diyor: Min 27 yaşta piri taptım. Ne demek bu? Ben 27 yaşında pirimi buldum. Her sır gördüm, perde birlen büküp yaptım. Yani her ne sır gördüysem pirimden, onu sakladım, herkese ifşa etmedim. Yani sırrı ifşa etmemek. Astanesin yastanı ban izin öptüm. Onun asitanesine, onun dergahına yaslanıp onun izini öptüm. Yani onun izinden ayrılmadım. Ol sebepten Hakk'a sığınıp geldim mene. İşte ben bu sebeple, bu yüzden, bu vasıtayla Hakk'a sığınarak bu hale geldim diyor. Böylece Arslan Baba'dan melamet esaslarını, Yusuf ve Hemedani'den zühd, takva, riyazet, mücahede ve ibadetle zikir esaslarını alan Ahmedi Yesevi'yi, bir de gördüğü medrese ilimleri sayesinde kendisini şeriatte de iyi yetiştirmiştir. Hatta eserlerine baktığımızda eserlerinde bazı bilgiler rivayet ettiği çoğu mutasavvuf olan şu isimleri de görebiliyoruz: İbrahim Ethem, Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Beyazıd-ı Bestami Cüneyd-i Bağdadi, Hallacı Mansur ve Şibli. Bunlar tasavvuf hayatının ilk devirlerindeki önemli isimlerdir ve Ahmet Yesevi tasavvufi bilgisini bunların eserlerinden, bunlarla ilgili bilgilerden derlediğini açıkça ifade etmiştir. Şimdi burada Ahmet Yesevi'nin bir önemli özelliği onun iyi bir alim olmasıdır. Buna isterseniz ilmi kişiliği, ilmi hüviyeti diyelim. Bu ilmi hüviyete baktığımızda Hazret İslami ilimlere tamamıyla vakıf olmuştur. Arapçayı ve Farsçayı iyi öğrenmiştir. Çevresinde toplananlara etkili bir hatip olduğu da anlaşılıyor ki İslamiyet'in esaslarını, şeriatin vazgeçilmez hükümlerini, tarikatın adab, erkan ve usullerini öğretmek gayesiyle faaliyet göstermiştir. Onun gösterdiği bu faaliyetlerin bir kısmı irşad için sohbetler yapmak, diğer kısmı da şiir yazmaktır. Malumunuz şiirin, güzel sözün bizim kültürümüzde çok önemli yeri vardır ve en önemli güzel söz de manzum olan sözdür. Bu sebeple inne minel beyani le hikme. Güzel sözde hikmet vardır buyurulmuştur. Ahmet Yesevi de mensur eser yazmak yerine Divan-ı Hikmet adını verdiğimiz şiirlerinde dinin ve tasavvufun esaslarını anlatıyor. Hatta kaynaklar onun için şöyle diyorlar. Hanefi bir İslam alimidir diyorlar. Bakın bu nokta önemli. Ahmet Yesevi'nin bizim hayatımızda yaptığı en iyi hizmetlerden birisi Türkistan ve civarındaki yaşayan insanlara Sünniliği ve Sünni İslam tasavvufunu öğreten bir alim ve şair öğrenmesidir. Bir başka özelliği de sadece öğrendiklerini kitaplarda bırakmamış, sohbetlerle geniş kitlelere ulaştırmıştır. Onun sohbetlerinden istifade ile onun feyzinden, bereketinden, ilminden, tasavvufi anlayışından ve rehberliğinden yüz binlerce insanın istifade ettiği söylenir ki bu rakamlardan bir tanesi devrinde 99 bin müridi varmış şeklinde, 99 kelimesi üzerinde durulmuş. Bir başka rivayette de 99 bin, kendi civarında uzak belgelerde de 10-12 bin kadar müridi olduğu söyleniyor ki bunların rakamı önemli değil ama önemli olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kendisiyle irtibat yahut eseriyle irtibat kurmuş olanları hem dinin bizatihi kendisine yani şeriata birinci basamağa hem de ondan sonra istidadı olanları ikinci basamağa yani tarikata yönlendirmiş olmasıdır. Dolayısıyla Orta Asya Türk dünyasının dini ve tasavvufi hayatında etkili en büyük isim olduğunu çok rahatlıkla söylemek mümkündür. Ve bu noktada bir benzerinin de ortaya çıkmadığını söylememiz lazım. Burada bir başka mesele daha vardır ki o da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Hazreti Peygamber'le Kur'an-ı Kerim'e çok sıkı bir bağlılık ifade etmiş olmasıdır. Yani onun bütün öğretileri Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin aktarılmasına dayanmıştır desek yeridir. Çünkü şiirlerinde bunların çok güzel örneklerini görüyoruz. Bakın bir hikmetinde şöyle diyor. Benim hikmetlerim kânı hadistir. Kişi nasip almasa bil habistir. Benim hikmetlerim fermanı sübhan, okuyup anlasan manayı Kur'an. Görüldüğü gibi hikmetlerinin tamamen hadis hazinesine ve fermanı sübhan dediği Kur'an-ı Kerim'in emirlerine bağlı olduğunu ifade etmiştir. Bir başka hikmetinde ise şöyle dediğini görüyoruz. Tanrı Teala sözün, Resulullah sünnetin, inanmayan ümmetin ümmet demez Muhammed. Tekrar ediyorum. Tanrı Teala sözün, Resulullah sünnetin, inanmayan ümmetin ümmet demez Muhammed. Ümmet olsan gariplere tabi ol, ayet, hadis, her ne kim dese sami ol. Eğer sen gerçek ümmetsen, gariplere, Efendimiz Tuğba lil guraba buyuruyorlar ya, onlara, yani Resulunun ve ashabının sünnetine tabi ol. Ayet, hadis, her kim böyle ayettir, bu bir hadistir derse ona da tabi ol, ona kulak tut. Böylece kendisi müteşerri bir Osmanlı tabiridir bu, mutasavvıf olarak ortaya çıkıyor. Ondan sonra Anadolu'ya intikal eden, onun Anadolu'daki ilk halifeleri de onun gibi aynı yolda yürüyorlar. Nitekim bunlardan Yunus'un şiirlerine, burası belki yeri değil, zamanımız müsait değil ama baktığımız zaman Ahmet Yesevi'nin şiirlerini sanki Yunus Emre Anadolu Türkçesiyle yeniden söylemiş gibi oluyor. Ve bu hususta Fuat Köprülü diyor ki, Ahmet Yesevi'nin en önemli özelliği onun mutasavvıf bir şair olarak dinin, şeriatın özelliklerine çok itibar etmesi ve şeriattan ayrılmamaya ayrıca dikkat etmesidir. Burada bir ara bilgi de vermekte fayda var. Ahmet Yesevi hakkındaki en önemli çalışmayı da rahmetli Fuat Köprülü yapmıştır. Ki Köprülü'nün bir ilmi tarafı var, bir de Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı olarak çalışması dolayısıyla siyasi tarafı var. Siyasi tarafını daha çok insan bilirse de ilmi tarafı da ondan hiç geri kalmayacak, hatta ondan çok daha ileri seviyededir. Ve bu konuları, yani Ahmet Yesevi ile Yunus'un hayatını anlattığı kitabının adı, ki ilk mutasavvıflardır, Diyanet İşleri Başkanlığı onu hala efendim basar. Bu sebeple piyasada mevcuttur. Biraz ilmi olmasına rağmen okunmasında hala fayda vardır. Orada bu iki büyük Türk tasavvuf kültürünün iki önemli insanı, biri Orta Asya'da, biri Anadolu'da, bize her yönüyle anlatır ve dikkat çekici olan tarafı, yahut benim üzerinde durmak, altını çizmek istediğim tarafı şudur. Fuat Köprülü bu kitabını 20 yaşında, hatta 19 yaşında yazmış bir kişidir. Şimdi buradan da şu noktaya gelmek mümkündür. Ecdat yahut eskiler çok erken yaşlarda olgunlaşıyorlar ve istidadı olanlar Allahü Teala'nın desteğine, rahmetine, yardımına, muavetine, muavenetine nail olanlar da pek çabuk eser sahibi olabiliyorlar. Bu sebeple yaş gençliği, bugün 19 yaş, bugün 20 yaş neredeyse aileler tarafından çocukluk yaşı olarak kabul ediliyor. Bu durumdan da bizim kurtulmamız, yavrularımızı daha erken yaşlarda daha olgun insanlar olarak görmemiz ve yetiştirmemiz icap ettiğine dair bir buradan ibret çıkarmamız icap ediyor. Bu bahsi, yani hayatını, tarihçeyi hayatının şu kısmını da ilave ederek, ki bence önemlidir, tamamlayalım. Ahmet Yesevi, Yusuf Hemedani'nin vefatından sonra şeyhinin yerine posta geçiyor. Ve Yusuf Hemedani'nin arkasından Abdullah-ı Berki, onun arkasından Şeyh Hasan-ı Endaki geçiyor posta. Ondan sonra da 1160 yılında da Ahmet Yesevi posta oturuyor. Oturduktan ve bu irşat vazifesini kaim makam olarak, yani şeyhinin vekili olarak yürütürken, bir müddet sonra Yusuf Hemedani'nin daha önce vermiş olduğu bir işaret üzerine irşat makamını Şeyh Abdülhalik Gücdüvani'ye bırakarak Yesi'ye dönüyor ve orada irşat postuna oturuyor. Şimdi buradan çıkacak ibret de bence şudur. Bugün bir şeyh efendi vefat ettikten sonra onun arkasından gelenler posta oturma konusunda zaman zaman birbirleriyle münazalar, münakaşalar, kavgalar vesairelere sebep oluyorlar. Bakın, posta oturduktan sonra gelen Abdülhalik Gücdüvani'nin isteğiyle Ahmet Yesevi esas tekkeyi ona bırakıyor ve kendisi Yesi'ye dönüyor. Bu noktada bugün pek çok tarikat ehli için ibret alınacak bir husustur. Şimdi Ahmet Yesevi hakkında Köprülü'nün şu cümlelerini de beraberce dinleyelim. Diyor ki, Ahmet Yesevi tıpkı Mürşidi Hemedani gibi Hanefi mezhebinde bir fakih ve şer'i esaslara vakıf idi. Şeriatle tarikatı kaynaştıran bir alim, dinin gereklerine karşı duyarsızlığın tarikat adabıyla uyuşmayacağını neşr ve telkin eden bir mürşit idi. Bakın, burası çok önemli bir noktadır. Yani şeriatten kıl kadar ayrılan, tarikatten kilometrelerce ayrılmış olur fehvasının bizatihi hayatında yaşadığını görüyoruz ve Köprülü gibi bir araştırmacı da bunu tespit ediyor. Hatta Köprülü onun manevi ve ilmi kişiliğini şu cümlelerle anlatmaya devam ediyor. Ahmet Yesevi vakarlı, vakur, uzak görüşlü ve muhakemeli bir Türk mutasavvıfıdır. Bu cümleler onun Ahmet Yesevi hakkındaki incelemesinin neticeleri olarak ortaya çıkmıştır. Devam ediyor. Cüneyd-i Bağdadi'nin tasavvuf terk-i deavi ve kitman-ı maaniden ibarettir sözünü tamamen yerine getirmekteydi. Burada bir açıklama yapmama müsaade ediniz. Cüneyd-i Bağdadi tasavvufu terk ederken, tasavvuf davayı ve iddiayı terk etmek ve kendisine emanet kılınmış olan sırları fahş etmemektir manasına gelir ki 15. asrın halveti mutasavvıflarından Dede Ömer Ruşeni de bunu şu beytinde özetlemiştir. Tasavvuf terki davadır demişler, dahi kitman-ı manadır demişler. Yani tasavvuf iddiayı, davayı, ben sen iddiasını, sen şeyhsin, ben şeyhim, ben alimim, sen cahilsin gibi iddialaşmaları, her türlüsünü terk etmek ve kendisine emanet edilen manaları fahş etmemektir. Bizim gördüğümüz bir tasavvuf erbabının en azından bir kısmında şu vardır. kendisine emanet edilen manayı, yani herkesin kaldıramayacağı sırları fahş ederek insanları şaşırtmak, onları tereddüde düşürmek. Bu tasavvufun işte eskilerin tabiriyle mezzekayı akdam olacak noktasıdır. Yani ayağa kaydıracak noktasıdır. Dolayısıyla bu noktaya düşmemek önemlidir. Köprülü devam ediyor. Yesevi Hazretlerinin eserlerinde itikat esaslarını tehlikeye düşürecek özel yaklaşımlara rastlanılmamaktadır. Geniş perspektife sahip kimi İran sufilerinin şeriata kısmen de olsa ters düşen dikkatsiz sözleri, aykırı fikir ve temayülleri Ahmet Yesevi'de görülmektedir, diyor. Şimdi burada rahmetli Mahir hocamın bir sözünü hatırlıyorum. Derdi ki, sonradan tevil ve izah etmek mecburiyetinde kalacağınız sözü söylemeyin. Yahut bugünkü tabirle maksadı aşan sözü söylemeyin. Çünkü o söz öyle anlaşılır olduğu gibi sizin izahınızın, tevilinizi de dinleyen, kulak veren pek az kişi çıkar. İşte Ahmet Yesevi bu özelliğe de sahip bir sufi idi. Köprülü devamında diyor ki, çok enteresandır bu. Bir vakit namaz kılmayanın domuzdan farkı kalmayacağını söyleyecek kadar şer'i hükümlere bağlılık göstermekteydi. Hakikaten hikmetlerine baktığımız zaman ibadat-ı taatın her birine ayrı ayrı önem veriyor. Bunun başında da namaza ayrı bir önem veriyor. Her manzumesinde insanlara günahtan sakınmalarını tavsiye ediyor. İstiğfarı tavsiye ediyor. Cennet ve cehennemin hallerinden ve sufilerin menkıbelerinden bahsederek, tevazu ile boyun bükerek, Allah'a yalvararak, ona münacat ederek mağfiret dilediğini görmekteyiz. Etrafında birçok kişinin toplanmasının ana sebebi şeriate bağlılık noktasında gösterdiği titizliktir diye kaynaklar belirtiyorlar ve bu titizliği anlatmak için de kullandığı sade, açık bir dildir. Köprülü sözlerini şöyle bitiriyor. Kısaca Ahmet Yesevi'yi çevresinin ihtiyaçlarını anlamış ve onun gerçekleşmesi için her türlü gayreti sarf etmiş bir kişidir. Şimdi biz böyle bir kişiyle, böyle bir mutasavvıfla, böyle bir alimle, böyle bir şairle karşılaşıyoruz. Bakın, onun vefatından sonra da bu özellikleri sebebiyle keramet gösterdiğine türbesinin yapılması hadisesi de damgayı vurmuştur. Şöyle bir rivayet var. Kendisinden çok sonraki yıllarda yaşayan Timur, hani şu bizim Sivas'a kadar gelen Aksak Timur diye halkımızın bildiği Timur Lenk, rüyasına giriyor ve ona yapacağı savaşta ne olacağını, neticeni soruyor. Ahmet Yesevi Hazretleri de kendisine "Zafer senindir" cevabıyla mukabele ediyor. Timur hakikaten zaferi elde edince Türkistan ve Kırgız boylarında şöhreti her tarafa yayılmış olan Ahmet Yesevi'nin kabrini ziyaret etmek için Yesi'ye geliyor ve kabrinin üzerine bugün dahi bir mimari şaheser olan bir türbe yapılmasını emrediyor. Birkaç yıl içinde inşaat tamamlanıyor. Türbesi, camii, dergahı bir külliye halinde orada tesis edilmiş bulunuyor ki bugün oralara giden, Türkistan'a gidenlerin, yani Yesi'ye gidenlerin karşılığına çıkan o muazzam taç kapılı türbe Timur'un eseridir ki daha sonraları da tamir edilmiştir ve bugün hala ziyaretçilerini beklemektedir. Türbenin bulunduğu camiye Cami-i Hazret diyorlar. Bu caminin bulunduğu yere de Hazreti Türkistan yahut Hazret diyorlar. Bu da ismiyle Şerefül Mekan Bilmekin kaidesine göre ismiyle oranın da şereflendiğini gösteriyor. Hatta bu noktada senelerce evvel Hazret'in vefatının 850. yıl dönümünde, hatırımda yanlış kalmadıysa, bir kitap Yesi'de neşredilmiş. Kitabın başlığı çok benim dikkatimi çekmişti ve maalesef bu kitabı elde edemedim, birkaç teşebbüsüm olduysa da. Kitabın adı şu: Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yesi'de Ahmet. Bakın, Hazreti Peygamber Mekke'de ne ise, Efendime söyleyeyim, orada nasıl ortaya çıkıp da İslam'ın nurunu bütün dünyaya yaydıysa, Ahmet Yesevi de Yesi'de ortaya çıkıp Sünni tasavvufu ve Müslümanlığı Türk illerine yaymış ve Piri Türkistan adıyla anılmış bir önemli şahsiyettir. Efendim, Ahmet Yesevi'nin evlatları konusunda da bir iki bilgi verelim. Ahmet Yesevi'nin İbrahim adlı bir oğlu olmuş ama kendisi hayattayken vefat etmiş. Soyu Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adlarında iki kızından devam ediyor. Ve günümüze kadar ulaştığı rivayet edilen soyu da Gevher Şehnaz vasıtasıyla devam etmiş olarak kaydediliyor. Türkistan, Mavera-ün-Nehr ve Orta Asya bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Ahmet Yesevi neslinden, soyundan farz eden pek çok insan olduğu biliniyor. Bunlardan, Anadolu'da tanınanlardan bir iki isim verelim. Semerkantlı Şeyh Zekeriya, Üsküplü Şair Ata ve nihayet Evliya Çelebi. Hani Efendimiz sallallahu aleyhimi rüyasında görerek şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah dediği için bütün İslam dünyasını dolaşan ve seyahatnamesini yazan Evliya Çelebi de Ahmet Yesevi soyundan olduğunu ifade ediyor. Şimdi Ahmet Yesevi'nin hizmetlerinin bir edebiyatımıza önemli bir hizmeti var. Hikmetleriyle onlarda kullandığı nazım şekilleri ve Türklerin eski nazım şekillerine benzerlikleri sebebiyle, yani halk kültürünün, halk şiirinin izini taşıması. Bu bir bahsi diğer. Fakat bu manzumeleri sebebiyle insanlara İslam'ı, İslam şeriatini, tarikatı, tarikat adabını öğretmesidir ki önemli olan tarafı bu. Bunlara yine Osmanlı tabiriyle mağız-ı Kur'an, lübbü ehadis demek icap ediyor. Yani Kur'an ve hadisin özü. Dolayısıyla manzum olması da hatırlarda çok kolay kalmasını sağlıyor. Bakın, burada dikkat çekici bir anekdotu da sizinle paylaşayım. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerindeki son mısralar daima ilk mısra ile kafiyeli oluyor ve tabir caizse nakarat halinde, yani tekrarlanan cümleler halinde oluyor. Ve bu sebeple de araştırıcılar diyor ki bunlar bizdeki ilahilerin Orta Asya'daki benzerleridir. Yani Ahmet Yesevi şiirlerini ilahi olarak okunmak üzere yazmıştır. Zaten hikmet kelimesiyle ilahi kelimesinin arasında da aynı kaynaktan ortaya çıkan, doğan ve insanları doğruya, iyiye, güzelliğe yöneten yerli yerinde ne eksik ne fazla olmayan sözler manası mevcuttur. Kaynaklar bize diyorlar ki, hikmetlerin kayda geçirilmesinde, yani bizim bugün hikmetlere ulaşmamızda en çok kadınların gayreti, katkısı, yardımı olmuştur. Daha Ahmet Yesevi hayattayken kızı Gevher Şehnaz Hanım onun hikmetlerini öğrenmiş ve gelen kadınlara da öğretmiştir. Gevher Şehnaz vasıtasıyla hikmetler önce komşulara, sonra çevre köylerin kadınlarına ve sonra da dalga dalga bütün Türkistan'a yayılmıştır. 12. yüzyıldan günümüze kadar devam eden bu gelenek, yani hala Anadolu'da değil ama Orta Asya'da bu geleneğin devam ettiğine dair tespitler yapılmıştır. Bu gelenek Çiltan diye isimlendirilen ve 40 kişiden oluşan kadın yahut kız grubu tarafından belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu düzen bizim kadınların yaptığı mevlitlerde kadınlar tarafından bazı ilahilerin okunması, kadın ilahileri adıyla anılan çok basit namelerle, çok açık ifadelerle yazılmış ilahilerin tekrarlanması düşüncesini bize hatırlatmaktadır ki bu herhalde Orta Asya'daki bu çiltanların okudukları Yesevi hikmetlerinin Anadolu'ya bir şekilde intikal etmesinden doğmuştur diyebiliriz. Efendim bu kadın kız grubu kare şeklinde diz çökerek oturuyorlar. Aralarında kadın ve çocuklardan oluşan dinleyiciler de bulunuyor. Böylece dualar onarlık gruplar halinde koro şeklinde okunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kadınlarımızın dini hayatımızın yayılmasında uygun imkanlar bulunduğunda ne kadar etkili olacağıdır. Ben bugün sizlere aslında Ahmet Yesevi'nin yaşnamesini bazı kısımlarını okuyup edebiyatımızda devriye yahut yaşname denilen her yaşta insanın başına neler gelir, insan neler düşünür, neler yapması icap eder şeklinde isimlendirilecek bir manzumeyi okumak istiyordum ama bu çok uzun manzumenin tamamı değil tabii hikmetin. Bazı kısımlarını okumak bile programımızı aşacağı için ben onun Hazreti Peygamber hakkında yazılmış ve bir Özbek hanım sanatçının okuduğu bir naatinin en azından onun ifadesiyle olan kısımlarını okumak istiyorum. Eğer zaman kalırsa bunun bestelenmiş halini de konuşmanın sonuna arkadaşlar ekleyecekler. Bakın bu hikmetinde Ahmet Yesevi diyor ki, 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed, asi cani ümmete şefaatli Muhammed. Bu kanaatli Muhammed, şefaatli Muhammed cümleleri de Efendimizin vasıflarını sayıyor. Bir yerde bunu hilye olarak da kabul etmek mümkündür. Devam ediyor. Gece yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan şaşkına hidayetli Muhammed, İhtiyaç olsa kime? Kifayetli Muhammed. Ebu Cehil bu lehebe, siyasetli Muhammed. Melametin sabunu, selametli Muhammed. Namaz oluç kılıcı, ibadetli Muhammed. Daim tesbih deyici, riyazetli Muhammed. Mel'un la'in şeytana, siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna, inayetli Muhammed. Duaları müstecap, icabetli Muhammed. Kötülüğe iyilik, kerametli Muhammed. Tevfik veren zalime, celadetli Muhammed. Secde kılan eğilip, itaatli Muhammed. Beş vakit namaz bolganda, imametlik Muhammed. Miraç aşıp barganda, şehadetlik Muhammed. Arş-ı kürsi bazarı, inayetlik Muhammed. Sekiz behişt igesi, velayetlik Muhammed. Miskin Ahmet kulluğa, kitabetlik Muhammed. Yetim, fakir, garıpka, sehavetli Muhammed. Böylece bir naat-i şerif içinde Ahmet Yesevi, Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin belli başlı vasıflarını sayarak bizlerin de onun yolunda, onun ümmetinden olmak için yapmamız gereken doğruları, atmamız gereken adımları bize hatırlatıyor. Allah cümlemizi Efendimizin şefaatine, Ahmet Yesevi Hazretlerinin de inayetine nail kılsın diyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Aziz Endor'un sohbeti dinleyicileri, sağlıcakla kalın efendim.